Evet, Allah'ın sözüne hoş geldiniz. Vakit geldi. Kulağımızı ve yüreğimizi ona açalım. Pastorun biri toplantısının önüne çıkıp diyor ki, size bir iyi haberim var, bir de bir kötü haberim var. Hangisini önce dinlemek istiyorsunuz? İyi haberi söyle. Tamam. Biliyorsunuz uzun zamandır paradan yana sıkıntı çekiyoruz. Ama Rabbe hamdolsun bize lazım olan paralar bulundu. Herkes haleluya diye bağırıyor, çok güzel. E peki kötü haber nedir? O paralar bulundu ama henüz sizin ceplerinizde duruyor. Evet, bugün para hakkında, para vermek hakkında daha doğrusu konuşmak istiyorum. Tam olarak toplantıya ve Rabbe para vermek konusunda. Ve biliyorsunuz ben çekiniyorum. Bu konuda çok konuşmayı sevmiyorum. Çünkü bu konuda kiliselerde çok yanlış şeyler anlatılıyor. Çok kötü örnekler gördük. Onun için biraz sakınıyorum bu konuda konuşmaya. Ama İncil'de geçiyor. Ve imanlı hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Ve lazım konuşalım. Özellikle 2. Korintuslar mektubunda, 2. Korintiler mektubunda 8. ve 9. bölümde kocaman 2 tane bölüm var. Bu konuda konuşuyor. Nasıl bunu görmemezlikten gelelim? Olmaz. Madem Pavlus uygun gördü, madem Kutsal Ruh uygun gördü bu konuda 2 tane bölüm yazsın ve daha başka ayetler de var. O zaman biz de biraz kulak verelim. Ama baştan kesin bir şey söylemek istiyorum. Gerçek bir imanlı, sürekli ve sıralı bir biçimde kendi parasından vermeyi seviyor. Bir daha söyleyeyim. Gerçek bir imanlı, değil rastgele, değil duygu olunca, değil işte canı çekince ama sürekli ve sıralı bir biçimde kendi parasından vermeyi seviyor. Seve seve bunu yapacak. Ve kim buna alışık değilse lazım biraz tövbe etsin. Lazım desin ki Rab bana bu konuda ders ver, bana akıl ver. Benim fikirlerimi ve yüreğimi değiştir. Martin Luther'in güzel bir sözü var. Dedi ki insan 3 defa tövbe ediyor. Birincisi kafanın tövbe etmesi var. İkincisi diyor yüreğin tövbe etmesi var. Üçüncüsü gene cüzdanın tövbe etmesi var. Yani çok razıyız akılca ve yürekten emosyonlarla yani duygularla İsa Mesih'e ön verelim. Ama keseye gelince dar, zor. Bu konuda hani gerçekten imanlı gibi davranmak bizi zor görüyor. Evet, en birinci soru şu. En birinci neye para verirsin ki? İhtiyaçlar nedir? Niçin bir imanlı toplantıya para versin ki? Ve bu da mesela olmuyor sadece toplantının ihtiyaçları. İşte ısınmak, elektrik, temizlik, işte gündelik, haftalık diyelim ihtiyaçları. Elbette bunların karşılaması, yani bunun konuşması bile yani gerek yok elbette. Her bir organizasyon, her bir grup insan bir araya gelince kendi masraflarını karşılar. Bunu konuşmak mı lazım? Hayır. Onun dışında konuşuyoruz. Ondan fazla olarak konuşuyoruz. Bir Mesih imanlısı onun dışında zaten kendi özel hayatında başkaları için para harcıyor. Para vermeyi seviyor. Yardım etmeyi seviyor. Gerçek bir imanlıya gerek yok birisi ders versin. O kendiliğinden paylaşıyor. Onun kesin ağzı zaten açıktır. Bu biz hani Protestan aleminde, Protestan kiliselerin arasında bu tema çok unutuluyor. Rab bizi iyi işler için kurtardı. Bunu hiç düşündük mü? Değil yani bir bekleme salonunda treni bekler gibi İsa'nın gelişini bekleyelim. O zamana kadar bir şey yapmayalım. O zaman içinde Rab bizi niye bırakıyor yeryüzünde? İyi işler için kurtulduk. Efesler 2. bölümü açık açık yazıyor. İyi işler yapmak için Rab bizi kurtardı. Sana soruyorum. Yani biz çok korkuyoruz. Sevap olmasın. Sevap düşüncesine girmeyelim. Hani işte iyi işler sayesinden kurtuluyoruz diye düşünmeyelim. Çok fazla korkuyoruz. O kadar iyi işlerimiz var ki korkuyoruz artık yani bu düşünceye girmeyelim. Ama sana soruyorum son defa. Sen ne zaman hani bir iyilik yaptın? Son defa ne zaman para harcadın? Akrabaları saymıyoruz burada. Yani yakınları, komşuları saymıyoruz burada. Hani vakit geldi, onlar sana çevirecek. İsa bunu açıkça diyor ki, hani bir iyilik yaptığın zaman Bunu verme. Hani öyle kişiler sana çevirsin. Bu sayılmıyor. Ama gerçekten muhtaç bir kişiye son defa ne zaman iyilik yaptın? Evet, ama bizim bugün konuştuğumuz konu gene başka. Bunu bu akşam, bu sabah konuşmuyoruz. Bu da konu ne ki? Neden topluluğa verelim? Ve lazım değil her zaman konkretno bir ihtiyaç olsun. Yani karşımızda büyük bir ihtiyaç çıkıyor ve onun için para topluyoruz değil. Yani normal bir topluluk hazır para biriktiriyor, öyle ki her duruma hazır olsun. Bazen ihtiyaçlar o kadar ansızdan oluyor, toplamak olmuyor. İhtiyaçlar ne olabilir? Bir pastor bana dedi ki, İsa'nın müjdesi bedavadır. Ama o müjdeyi yaymak bedava değildir. Ne demek istiyor? Evet, İsa Mesih'in müjdesi bedavadır, karşılıksızdır. Biz İsa Mesih'in bize gösterdiği Allah'ın merhameti için para harcamıyoruz. Bu bedavadır. Ama bu duruma gelene kadar, bir kişi bu müjdeyi anlatana kadar birisi ortada para vermiştir. Tam bu konuda Bulgaristan'da imanların düşüncelerini şaşıyorum. Çok seviyoruz, kitap okuyalım, imanlı müzikler dinleyelim, imanlı filmler ve televizyon programlarına bakalım. Güzel. Ama kimsenin aklına gelmiyor ki bu işler kendiliğinden olmuyor ve bedava değiller. Kitap basmak korkunç pahalıdır. Yani en basit bir kitap 10 bin, 20 bin, 30 bin lira gidiyor, harcıyorsun. Bir film çevirmek daha da pahalıdır. Yüz binlerce lira. Biz bedava bakıyoruz, seyrediyoruz ama hep bir kişi lazım ödesin. Buna alışık değiliz. Bunu düşünmek bizi sanki yani çok hayal bir şey. Ve burada şeytanın büyük bir tuzağı var. Herkesin kulağına fısıldıyor ki başkası versin. Sponsorlar versin. İyi güzel. Sponsorlar nedir? Ne demek? Hep bir imanlı kendi cebinden vermiştir. Da sponsor olsun. Bu paralar gökten düşmüyor. Otomatik banka hesabında çıkmıyor. Bir kişi mutlaka vermiştir. Bir topluluk mutlaka vermiştir. Bedava verilen bir şeyin kıymeti yok, biliyorsunuz. Bedava dağıtılan kağıtlar var. Değil mi? Firmalar bedava böyle reklam yapıyor. Ve sen ne yapıyorsun? Magazinden alıyorsun. Bir kere bakıp atıyorsun. Değil mi? Onu saklamıyorsun. İncil'de öyle. Bedava verilen bir şeyin kıymeti yok. İstanbul'da biz orada yaşarken Amenel Bağdaş adında kitap mukadder şirketinin şefi vardı. Çok sakin, iyi bir kardeş. Ve adam bana anlattı onların çalışma tarzını. Dedi ki, biz İncil için herkesten küçücük bir suma olsun bile, bir meblağ olsun alıyoruz. Bedava kitap hiçbir zaman dağıtmıyoruz. Yoksa bu kitabı bir köşe atarlar, okumazlar. Ama belki lira olsun, tamam mı? Adam onu hani saygıyla, dikkatle bakar. Aa, para verdim. Maalesef Bulgaristan'da bu henüz anlaşılmıyor. Öyle daha düşünmüyoruz. Rabbin işi için para lazım. Ve her bir kişi Rabbin işi için para vermeye alışık değilse, demek o kişi için Rabbin işi önemsiz bir şey. Biz bu konuda para vermeye alışık değilsek, demek Rabbin işi bizim için olsa da olur, olmasa da olur. Değil mi? Merak ettiğimiz konular için, merak ettiğimiz temalar için hep para buluyoruz, öyle değil mi? Arabamızı süslemek, düğünlere gitmek, evde bir remont yapmak, her bir şey için para buluyoruz. Çünkü merakımız var. Merak ediyoruz sonra. Bizim için önemlidir. Evimiz eski gözükmesin. Arabamız böyle bozuk gözükmesin. Değil mi? Orada para buluyoruz bu konularda. Sen Rabbin işine merak ediyor musun? Ona para bulacaksın mı? Yani çok kolaydır burada dua etmek. Rab Bulgaristan'da çalış, Rab Avrupa'da çalış, Rab Türkiye'de çalış, yap bir şeyler. Evet. Ama sonra bunu kendi cebine, kendi cüzdanına, kesenle desteklemeye hazır mısın? Yoksa senin duan boş bir şey. Demek Rab yapsın ama bensiz yapsın. Rab buradayım, başkasını gönder. Ve bu temada yanlış düşüncelere de önce bir göz atmak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi bu konu çok yanlış anlatılıyor. Önce bu delikleri sanki kapatmak istiyorum. Birincisi burada bu konuda gelince en yaygın ve en büyük hata ondalık düşüncesi. Desiatik bu. Ondalık. %10'u vereceksin. Bir gelirin yani varsa diyelim 1000 lira gelir var, 100 lira mutlaka kiliseye vereceksin. Bu konu pastorların sevdiği bir konudur. Kiliseye para gelsin diye bu öğretişi yayıyorlar. Ama unutmayalım ki eski antlaşmada bu geçiyordu. Ama sadece eski antlaşmada. Ve eski antlaşmada geçen öğretişleri birebir yeni antlaşmaya transfer edemiyoruz. Hiçbir temada bunu yapmıyoruz. Hiçbir konuda bunu yapmıyoruz. Çocuklara sünnet olsun, bunu yapmıyoruz. Cumartesi günü sabata günü tutmak, onu yapmıyoruz. Kurban kesmek, onu yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz eski antlaşma. Ama o konuya gelince kutsal kitapta yazıyor. Olmuyor. Hayır. Eski antlaşmada desiyatlık, ondalık bir gönüllü bir şey değildi. O bir vergiydi. Mecbur idin bunu vermeye. Vermediğin zaman büyük lanetler geliyordu. Çok önemli bir şeydi. Leviler 27.30 şöyle diyor. İster toprağın ürünü, ister ağacın meyvesini, meyvesi olsun, toprakta yetişen her şeyin ondalığı Rab'be aittir. Rab için kutsaldır. Buradaki logika, buradaki mantık neydi? Topraktan çıkan her şey %10'u vereceksin. Neden? Niye öyle? Çünkü bu topraktan gelen bir şey ve bu toprağı sana veren kimdi? Seni Mısır'dan alıp Filistin topraklarına yerleştiren kim idi? Rab idi. Kendi gücünle, kendi güçlü ordunla, askeri güçle bunu yapmadın diyor. Rab sana bu yengileri verdi de oraya yerleştin. Onun için ben halkın kralıyım ve kral olarak %10 vergisini istiyorum. Topraktan. Ticaret üzerinde öyle bir şey yoktu. Başka gelir kaynaklarından alınan %10 yoktu. Sadece toprak üzerinde. Dediğim gibi ondalık eski antlaşmada bir vergiydi. Lazım da ödensin. Hem de tam tamına. Eksiklik olmasın. Malaki 3.8 şöyle yazıyor. İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Senden nasıl çalıyoruz diye soruyorsunuz. Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz. Siz lanete uğradınız. Çünkü bütün ulus benden çalıyorsunuz. Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor her şeye egemen Rab. Göreceksiniz ki göklerin kapaklarını size açacağım. Üzerinizi dolup taşan bereket yağdıracağım. Dediğim gibi bu ayet çok popülerdir. Bu ayeti alıp bugün kiliseleri baskı yapan çok pastolar var, önderler var. Çok seviyor bu ayeti kullanmak. Dedi ki siz Rab'den çalıyorsunuz. Lanet getireceğim. Ve böylelikle kişilere iyi değil de kötülükle, kötü duygularla onların ceplerinden para çıkarmaya çalışırlar. Bu olmuyor. Bu doğru değil. Bunu yapmayalım. İkinci bir fikir. Ondalık vermek, toplantıya vermek daha fazla bir adak yerine geçiyor. Ödemek gibi bir şey. Adak vermek. Kişi neye adak veriyorlar? Bereketlenmek için değil mi? Mağarada bu var. Adak veriyorsun karşılığını görmek için. Adak veriyorsun Allah'a, o sana karşılığını versin. Ve birçok kişi öyle düşünüyor. Ben şimdi ondalığımı vereceğim. Aylığımdan bir parça vereceğim kiliseye. Neden? Daha büyük aylık almak için. Karşılık verecek bana. Adak budur. Bazılar üçüncü olarak korkudan bunu yapıyor. Bela. Hastalık korkusu. Onu çok duydum. Ben hastanedeyim işte çok kötü durumdayım. Biliyorum neden? Çünkü ondalık vermedim. Kaç defa bunu duydum. Kötü bir şey. Hani eğer böyle bir düşünce varsa bir toplulukta bu lazım silinsin. Bu layık değil imanlıya. Öyle düşünmek. Ya da dördüncü bir şey gökteki bankaya yatırmak. At oraya bulunsun yani. Gökteki bankada hesabın kabarık olsun. Dediğim gibi az önce okuduk değil mi? Göklerin kapaklarını size açacağım diyor Malaki. Üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım. Yazıyor. Daha ne istiyorsun? Öyle mi? Onun için mi gökteki bankaya atıyorsun? İsa Matta 6'da böyle demiyor işte. öyle keseler yapın kendinizi, yani hiç çürümesin. Çürümeyen keseler. Gökteki karşılığınız büyüktür. Bu İsa'nın öğretişi değil mi? Acaba bu aynısını söylemiyor mu? Eski antlaşmada bütün bereketler maddi, materyal mı? Bol bir rekoltu aldılar mı? O zaman bereketlenmiş sayılırlar. Ama tabii ki bugün Rab bize başka bereketler veriyor. Efesler 1:3'te şöyle yazıyor. O bizi Mesih'te bereketlemiştir. Göklerde bulunan her bir ruh bereketiyle bereketlemiştir. Şimdi anlıyoruz. Bugün Rab bizim hani bereket saydığımız şey nedir yani? Rab bize nasıl bir bereket verecek? O vermeyecek bize eski antlaşmada gibi maddi şeyler. Onunla sefa sürelim, onunla rahat olalım, onunla hani güzellik yapalım. Hayır, ruhsal bereketle. Ve kim bunu ararsa tam İsa Mesih'te onu bulacaktır. Çünkü öyle yazıyor, o bizi zaten vermiştir, verecektir. Kim bunu aramazsa, kim daha fazla eski antlaşmanın anlayışına giderse, boşuna İsa Mesih gelmiş oluyor. Başka bir şey veremez sana İsa, gökteki ruh bereketleriyle. Ve evet, ve İsa Mesih'in anlamı da budur. Gökteki banka düşüncesi nedir? Değil, orada var ve oradan sana para gelecek. Hayır. Öyle bir karakter, öyle bir huy, öyle bir kişilik sende yaratmak istiyor. Vermeye seven, vermeye alışık, paylaşmaya alışık. Yani kendini unutan bir kişilik yaratmak istiyor sende. Bu gökteki bankadaki karşılığıdır. Sonsuzlukta paralar ne fayda? İsa Mesih bu düşünceye karşı gidiyor. Ama sen bu yeryüzünde vermeye, paylaşmaya hem de yani karşılıksız vermeye alışırsan bu sende bir karakter yaratıyor. Ve bu gökte kalacaktır. Bu gökte kalıcı, bu sonsuz bir değerdir. Ve Rab onu sende yetiştirmek istiyor. Aldanmayın. Bugünlerde televizyon, radyo, internette bakarsanız %90 yanlış bir müjde duyacaksınız. Maalesef şeytanın son zamanların zaten bir belirtisi budur. Matta 24'e baktığımız zaman İsa Mesih sadece bir kere zelzeleler için konuşuyor. Bir kere savaşlar için konuşuyor. Bir kere yaygın hastalıklar için konuşuyor. Yani biz bunları görünce diyoruz, dünyanın sonu geliyor. Deprem oldu Japonya'da, dünyanın sonu geliyor. Hayır. 4 defa konuşuyor yanlış, sahte öğretmeler için. Bu son zamanların, gerçekten son zamanlarda bulunduğumuza en büyük işaret, en büyük belirti odur. Ve bugünlerde biz bunu gözlerimizin önünde görüyoruz. Gerçek müjde, gerçek İncil yani azalıyor, kayboluyor sanki. İnternette, radyoda yok ama bir bereket müjdesi yayılıyor. Bereket müjdesi. İsa'ya gel, o senin problemlerini çözecek. İsa'ya gel, zengin olacaksın. İsa'ya gel, altın dişlerin olacak bilmem ne. Gerçekten öyle yayılıyor. Ve ondalık buna bir instrument oluyor. Buna bir alet oluyor. Bu bereket müjdesi, yani şeytanın müjdesi diyelim buna. Cehennemin ateşinden gelen bir haber ve ondalık düşüncesi birçok yerde maalesef buna bir alet oluyor. Bir instrument oluyor zengin olmak için. Bol bol para ver kiliseye, o zaman Rab senin işini bereketleyecek. Sana daha da fazlasını çevirecek. Lanet olsun. Böyle şeylerden uzak duralım. Bu düşünce bizim aramıza girmesin. Hayır, onun için toplantıya vermek yanlış. Bütün bunlar dediğimiz gibi sahte öğretişler. Zavallı imanlıların vicdanlarını yük veriyorlar. Yok, o pastorlar kim böyle ayetleri böyle kullanırsa bir gün Rabbim önünde çok korkunç bir hesap verecek. Yeni antlaşmada nasıl? Okuyoruz 2. Korintliler 9. bölüm ayet 7. Bu da şimdi yeni antlaşmanın sırasını görüyoruz. Yeni antlaşmadaki anlayışını görüyoruz. Herkes öyle versin, nasıl yüreğinde niyetli ise. Anladın mı? Değil isteksizce ya da sanki zorla versin. Çünkü Allah sevinçle veren kişiyi seviyor. Anlıyorsunuz mu? Ondalık yok. Gönüllü vermek var. Çünkü ondalık sözü, desyatlık sözünü kullanmak mecburiyet demektir. Vergiydi. Dediğimiz gibi eski antlaşmada ondalık bir vergiydi, danık idi. Danışma sözcüğünden vergi dairesinden mektup geldi mi, bu kadar borcun var. Onlar senin duygularını mı soruyorlar? Gönüllü müsün bunu ödemeye? Yoksa isteksizce, istekte Fark etmez, öde. Rab öyle değil. Toplantıya para vermek, kiliseye para vermek gönüllü bir şey. Temel bu. Yüreğinde varsa yap, yüreğinde yok, verme. Ama tabii ki bu işin yarısı. Eğer yüreğinde yoksa o zaman bir problem var. Ve bunu bugün konuşmak isteriz. Yüreğinde yoksa o zaman sor, neden yok? Benim maksadım değil size mecburiyet vereyim. Allah'ın kanunudur sanki, Allah'ın yasasıdır. Rab bizden hep gönüllü bir hareket bekliyor, her şey. İman da her şey gönüllü. Rab'in çalışma metodu budur. Rab'in yani yeni antlaşmadaki sırası budur. Her şey gönüllü. Namaz saati gibi dua saati yok. Ama gönülden dua etmeni bekliyor. Ve eğer sen dua etmezsen, gönülden, sevinçle, kendinden, o zaman bir eksiklik var, o zaman bir problem var. Türkiye'de çalışırken kişiler hep bunu sordu. Sizde nasıl? Bizde böyle, sizde nasıl? Ve zorluk çekerdim anlatmaya. Bizde yok bir sıra. Kişi anlamıyor. Kutsal ruhun getirdiği serbestliği anlamıyorlar. Gerçek bir imanlı mecburiyeti kalmıyor. Oruç desen yok mecbur oruç günleri. Ama sen ne zaman gönülden onu yaparsan. İlahi söylemek dersen yok bir mecburiyet. Mutlaka 10 tane ilahi söylemek zorundayız. Yürekten olsun. Dil Allah'a bir borç gibi. Ve para vermek konusunda da aynı. O kiliseler nerede mecburiyet koyuluyor? Bol bol para toplanıyor. Belki büyük binaları var. Ama Rab çok az meyve görüyor. Önemli olan Rab'ın gözünde değil ne kadar para toplandı. Ama kişiler bunu ne kadar gönüllü olarak ve sevinçle yaptılar. Evet. Apostolların işleri 4. bölümde görüyoruz ilk kiliselerde sıra nasılydı. O da yazıyor. Çünkü ne kadar toprak ya da ev sahipleri varsa hepsi onları satıp satıştan gelen paraları getirirdiler. 34-35 o parayı apostolların ayaklarının dibine bırakırdılar. Bakın bunu bir kere düşünelim. Biz bugün uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Hani Avrupa'ya gidiyoruz, para biriktiriyoruz. Daha fazla evlerimiz olsun. Tarlalarımız olsun, mal mülk sahibi olalım. Bu bizim hayatımız. İki manla tam tersini yaptılar. Varken sattılar ve parayı kiliseye teslim ettiler. Büyük bir şey. Gerçekten büyük bir şey. Şaşıyorum kutsal ruh nasıl işlerdi bunu. Tabii ki bu dediğim gibi kanun değil, herkes öyle yapmak zorunda değil. Onu söylemek istemiyoruz. Ama işte gerekince ihtiyaç varken onu yapmaya hazırdılar. Evet, o zamanlarda, o durumlarda olan kiliseye toplantıda para toplanılmazdı. Herkes tek tek kendinden gelip para getirirdi. Toplama ihtiyacı kalmadı. Çünkü yani herkes sanki can atardı, yarış yapardı. Kim daha fazla versin. Çünkü bu diskurs dediğimiz gene azıcık mecburiyet oluyor değil mi? Diskurs gezince yani tepsi gezince ne oluyor? Sağa sola bakıyor. Karıştırıyoruz ceplerimizi birkaç tutun kabul alalım da. Atalım da bana mana bulmasınlar, yan bakmasınlar. Öyle değil mi? Evet, bu aslında nereden geldi? Şimdi bakalım 2. Korintuslar 8 ve 9. bölümde oradaki durum neydi? Pavlus bütün birçok mektuplarında bu aynı konuyu konuşuyor, paylaşıyor. Ve o da mesele oldu, para toplamak ama değil o kilisenin ihtiyacı için. Pavlus buna karışmazdı. Bakın o da kendi işinizi halledin. Ama bu para toplaması başkaydı. Her kilise Pavlus'un gezdiği, özellikle Yunanistan ve bugünkü Batı Türkiye'deki toplulukları gezerken, yani milletlerden, Yahudi olmayan halklardan imana gelen kişilerin arasında para toplardı bir amaçla. Bu paraları büyük bir kasaya koyup 3. yolculuğunda Yeruşalim'i götürdü. Çünkü anlaşma buydu. Petros'tan dedi ki fukaraları hatırla. Ne demek bu? Biz Yeruşalim'de kalanlar, dedi Petros, büyük bir baskı altındayız. Biz burada yani iş yapamıyoruz. Çünkü işte görüyoruz, daha Stefanos'un ölümünden büyük baskı zamanı başladı. Ve Yeruşalim'de kalan apostolar, yani elçilerin işi için ve oradaki kilise için Pavlus özen gösterdi, uğraştı. Bütün topluluklar para toplasınlar. Yahudi olmayanlar, Grekler için, Yahudiler için para toplasınlar. Burada da bir ruhsal bir ders var. Eskiden düşman olan, birbirinden yani hiç azlaşmayan halklar İsa Mesih'te bir olup aynı amaçla uğraşıyorlar. Onun için Pavlus bu kadar özen gösterdi, o kadar uğraştı bu para toplaması için. Tamam mı? Ve o da diyor ki her haftanın 1. Korintiler 16:2. Her haftanın birinci gününde her biriniz o kadarını bir kenara koysun ne kadar Allah ona artırdıysa. Bu adet buradan geliyor. Biz artık Yeruşalim için para toplamıyoruz. Ne de başka bir topluluk için para toplamıyoruz. Kendi kendimize. Ama işte haftanın birinci günü, pazar günü toplamak adeti oradan geliyor. Paulus diyor yani her hafta azıcık toplayın ve ben geldiğimi birikmiş bütün paraları alıp Yeruşalim'e götüreceğim. Evet, bu ayet sadece gösteriyor ki her imanlı toplantıya hazırlıklı gelsin. Çünkü o çok özel bir durumuydu. Özel bir para toplaması idi. Aslında bizim aramızda da aynı lazım olsun. Biz de yani buna gerçekten alışalım. 1. Korintiler 8. bölüme bakmak istiyoruz. Ve o da bazı ruhsal derslere bakalım. Asıl öğretiş neydi? Birincisi, asıl zenginlik nedir? Asıl zenginlik, gerçek zenginlik nedir? Okuyorum. 2. Korintiler 8 ayet 1. Kardeşler, size anlatmak istiyoruz. Allah Makedonya'daki topluluklara nasıl bir vergi verdi? Onlar büyük bir sıkıntı ve deneme içindeydiler. O kadar fukaraydılar ama gene de öyle bir sevinçle doldular ki cömertçe verdiler. O cömertlik de onların zenginliği oldu. Bakın, Makedonya, yani bugünkü Selanik, Solun kasabası ve o etraftaki bölge, onu gösteriyor, oradaki toplulukları gösteriyor. Ve diyor ki, onlar da para topladılar. Sizin Korint'teki topluluğu gibi. Ama bakın, onlar çok sizden çok daha fukara, çok daha fakir bir durumdaydı. Krize, ekonomik krize vardı. Ve gene de para artırdılar, biriktirdiler. Ve onlara gösteren bir örnek gibi. Ve diyor ki, o cömertlik onların zenginliği oldu. Demek Allah bakmıyor sumaya. Kaç dolar, kaç leva, kaç lira bunun toplanalı. Ama cömertlik diyor. Ne kadar cömertçe verdin? İşte Rab diyor ki bizim zenginliğimiz bu. Cömertçe paylaşmaya seven bir karakter ve yürek asıl zenginlik budur diyor. Tabii ki kişilerin bakışı bambaşka. Her şeyi Allah'ın gözleriyle bakmaya öğrendiler. Ve onun önünde zenginlik mallarda belli olmuyor ama karakterde. Bunu bir daha söyleyeyim. Allah'ın gözünde zenginlik mallarda ve parada belli olmuyor. Karakter de belli oluyor. Cömertlik diyor. Onların zenginliği bu karakter özelliğidir. Cömertçe vermek, paylaşma alışkanlığı, paylaşmayı sevmek diyor. Onların zenginliği buydu. Belki az verdiler, belki 5 lira verdiler ama prosent olarak çok fazla verdiler. Evet, bizim kızanlarımıza da bu hakikati öğrettirelim. Amacımız olmasın kızanlarımız rahatlık içinde yaşasınlar ama karakter. Değil mi? Kızlar evlenince diyor ki iyi yere gitti. İyi yere gitti değil mi? Biz ona bakıyoruz. Hayır, buna bakma. Sen güveyinin karakterine bak. O zaman diyebilirsin iyi yere gitti. Çünkü o kalıcı. Bugünkü para yok olacaktı bir gün. Ama onun karakteri o kalıcı. Evet, tam yüreğime göre bir adam Davut gibi öyle bir kişi. Ya tam yüreğime göre bir kadın öyle bir kişi olsun. İkinci mesele, para vermek bir yük mü yoksa sevinç mi? Ayet 3 devam ediyor. Onlar için yani Makedonya'daki kardeşler için şahitlik yaparım ki kendilerinden kalkıp ne kadar fırsatları varsaydı hem de daha da fazlasını verdiler. Wow. Lisa'da ne kadar fırsat var ondan fazlasını verdiler. Bize çok yalvarıp rica ettiler kutsallara yapılan bu hizmete katılsınlar onu bir şeref saydılar. Ne? Daha azıcık şimdi. Bir Pavlus onlara baskı yapsın, lütfen para toplayın. Tam tersi. Selanik ve etraftaki kiliseler dediler ki, olabilir mi katılalım? Yani diyor ki bana yalvardılar ya Pavlus. Ben mecbur kalmadım onlara gideyim, ben yalvarayım. Onlar bana yalvardı. Anlayışımız değişmeli. Toplantıya vermek büyük olmasın, mecburiyet olmasın. Ama bu da yazıldığı gibi bir şeref olsun. Yani bir katkın olman bir şeref meselesi, bir sevinç meselesi. Üçüncü olarak en birinci neyi vermek lazım? En birinci neyi vermek lazım? Devam ediyor ayet 5. Değil sadece biz nasıl umut etmiştik. Hayır. Önce kendilerini Rabbi verdiler. Sonra Allah'ın isteğine göre bize de verdiler. Ne diyor? Ben bakmıyorum hani para verdiler ama en fazlası en birinci kendilerini Rab'be verdiler. Nasıl olabilir böyle bir şey? Kendini Rab'be vermek. Ne demek bu? Nasıl diyebilirsin ben kendimi Rab'be verdim? Nasıl? Seni sen yapan nedir? Da diyorsun yani artık kendimi Rab'be verdim. Ne demek bu? Ve birçok kişi için hani bu daha fazla böyle duygusal bir şeydir. Emosyonel bir şey. Bütün gün ilahi dinlemek, internette bu çok kolaydır artık. Ya da bütün gün ayetlerle boğuşmak ve sanıyorlar kendimi Rab'be verdim. Bu mu? Yok, bu mudur yani? Yoksa daha fazla bir şey mi? Romalar 6, 11-14. Tabii bu vaftizden sonra biliyorsunuz Romalar 6 değil mi? Vaftiz konusunu anlatıyor. Ama sonra ne? Siz de aynı onun gibi kendinizi günaha karşı ölü sayacaksınız. Ama Mesih İsa ile kendinizi Allah'a karşı diri sayacaksınız. Onun için günah ölümlü bedenlerinizi aydamasın da onun isteklerine boyun eğesiniz. Bedeninizin parçalarını da günaha vermeyin, haksızlığa enstrüman olsunlar. Hayır, ölülerden yaşama geçmiş olanlar gibi kendinizi Allah'a verin. Bunu anladık. Ama nasıl? Size şimdi devam ediyor. Nasıl kendimizi Allah'a veririz? Bedeninizin parçalarını da Allah'a verin, doğruluğa enstrüman olsunlar. Demek yeterli değil sadece duygularını, bedenlerinizin parçalarını. Yani hayatın bütünü. Neyle uğraşıyorsun? Eller, ayaklar. Değil mi? Bunu konuşuyor. Onu Rab'be verin. Doğruluğa enstrüman olsun. Demek Pavlus bir karşılaştırma yapıyor. Önce bu aynı eller, ayaklar nereye giderdiler? Ha? Bencilliği, kötülüğü. Bana hizmet ettiler. Elim, ayağım, dilim, her şeyim sadece bana, egoma. Tamamı keyfime hizmet ederdi. Ama şimdi bu aynı parçalar enstrüman olsunlar. Rab'in işine. Günah sizin efendiniz olmuyor. Çünkü kanun altında değilsiniz. Merhamet altındasınız. Kurtuluş bu demektir. Merhamet altında olmak bu demektir. Sen eskiden kendini için, kötülük için kullandığın bütün fırsatlarını Rab için artık kullanıyorsun. Ve tabii ki para bunun bir parçasıdır. Dördüncü hakikat vermek ruhsal bir vergidir. Menfibe. Eski tercüme, yani ruhsal bir darbadır. 2. Korintliler 8-7. İman da, konuşmak da, bilgi de, her mesele için uğraşmak da ve bize karşı olan sevgi de artıyorsunuz. Aynı onun gibi bakın, bu merhametli işte de artasanız. He, çok seviyorum bunu. Demek ilahi söylemek, İncil okumak, ruhsal saydığımız şeyler de çok hevesliyiz. Daha ruhsal olmak istiyoruz. Güzel. Ama Pavlus diyor, güzel. Madem ruhsal olmak istiyorsun, bu konuda da artır biraz. Bu konuda da biraz değiş. Para konusuna gelince, para vermek konusuna gelince, orada da biraz ruhsal ol. Değil mi? Bunu saymıyoruz. Sanki bu ruhsallığın dışında bir şey. Pis bir şey. Para pis ya. Onun için biz kiliseye sokmak istemiyoruz para. Tamam, sanki daha öyle bir anlayışımız var. Hayır diyor. Pavlus diyor ki bu ruhsal bir şeydir. Romalar 12. bölümde Pavlus ruhsal vergileri, tamam mı? Ruhsal armağanları sıralıyor. Ayet 5. Aynı onun gibi biz çok kişiyiz ama Mesih'te tek bir beden oluyoruz ve birbirimizin parçalarıyız. Gene de bize verilen merhamete göre ayrı ayrı vergilerimiz var. Eğer peygamberlik ise imanın derecesine göre olsun. Peygamberlik. Bunu anlıyoruz. Büyük bir vergi. Kaç kişi de var. Sonra eğer hizmet etmek ise hizmet etmek olsun. Anladık. Hemşireler ya da böyle. Eğer öğretirmek ise öğretmek olsun. Tamam. İncil muallimi. Eğer kuraj vermek ise kuraj vermek olsun. Tamam. Kim para yardımı yaparsa onun eli açık olsun. Ne? Bunun ne işi var burada? Bunu beğenmedik. Ne işi var? Kim para yardımı yaparsa onun eli açık olsun. Demek ki bu da ruhsal bir vergidir. Ruhsal bir iştir. Evet. Ve biz buna alışmalıyız. Kaç kişi dua ediyor? Rab bana dil ver. Rab bana peygamberlik ver. Rab bana mucize yapma gücü be. Bugüne kadar duymadım. Bir kişi desin Rab bana bu vergi ver, hani bu armağanı ver, para yardımda bulunayım. Onu daha duymadım bugüne kadar. Bu sanki listede yok. Ama vardır. Evet, beşinci yerde Pavlus diyor, vermek bir testtir, bir imtihandır. 2. Korintliler ayet bölüm 8 ayet 8. Bunu size söylemiyorum bir buyruk gibi ama istiyorum başkalarının ciddiliğini göstereyim ve sizin imanınızın sahte olmadığını belli edeyim. Yani Petrus'u konuşuyor. Petrus'u konuşuyor burada. Pavlus yani diyor ki Petrus var ya, Petrus'la bir anlaşma yaptım. O belki demişti sen o milletlere gideceksin. Ne olur, hayır yok ya. Onlar hiçbir zaman tam olarak bizim Yahudiler kadar olamaz iman. Belki öyle bir konu, emin değilim ama öyle sanıyorum. Ve Pavlus diyor ki öyle mi? Ben sana göstereceğim. Ve bu para toplama meselesi imanlarının bir ölçüsü olarak gösteriyor ki onlar da Yahudiler kadar imanlıdır. Tamam. İstiyorum başkalarının ciddiliğini göstereyim ve sizin imanınızın sahte olmadığını belli edeyim. Ne? Neyle göstereceksin imanın sahte olmadığını? Para toplamakla. Para vermek ne? İlginç bir şey değil mi? Buradan belli olacak gerçekten imanlı mısın değil mi? Çünkü Rabbimiz İsa Mesih'in merhametini biliyorsunuz. O zengin idi ama bizim için fukara oldu. Öyle ki onun fukaralığı ile insanlar zenginleştirilsinler. İsa Mesih'in tenleşmesini, gökten yeryüzüne gelmesine bir örnek gösteriyor. Zengin idi. Nerede? Babasının yanında. Dünyanın kuruluşundan önce bile zengin idi. Ve yeryüzüne gelince diyor kendini fukara kıldı. Çok fakir kıldı. Ve siz de diyor aynısını yapın şimdi. Öyle ki siz zengin olasanız. Bu meselede kendi fikrimi size söyleyeyim. Bu sizin faydanız içindir. Bir sene önce hem bu işi yapmak için hem de işlemek için siz birinciydiniz. Bak Korintos Kilisesi hemen öyle altın. Ha, hazırız. Biz toplarız. Tabii sıkılma. Yarışın toplantı için. Biz varız. En birinci biziz. E sonra ne oldu? Aylar geçti. Unuttular. Yani inertia. Bulgarca söz var ya. Yani kendini bıraktı, kendilerini bıraktılar. Gene eski mürüslü tembelliği. Ama Paulus devam ediyor. Ama şimdi bu işi bitirin. Öyle ki sizde nasıl yapmaya istek vardı. Şimdi de elinizden geldiği kadar tamamlamak olsun. Çünkü yeter ki en evvela istek olsun. O vakit kişinin bahşişi şöyle kabul edilecek. Sahip olmadığı şeylere bakarak değil ama sahip olduğu şeylere bakarak. Tamam. Demek Allah sizden yani hayali büyük işler istemiyor. Ne kadar fırsatınız varsa diyor. Ve son olarak vermek bir sigortadır. Vermek bir sigortadır. Nasıl? Ayet 13'ten aşağı okuyorum. Değil başkaları rahatlık içinde olsunlar, siz gene sıkıntı çekeseniz. Ama uygunluk olsun diye, sizin bolluğunuz onların eksikliğini tamamlasın diye ve onların bolluğu da sizin eksikliğinizi tamamlasın. Maksat uygunluk olsun. Aynı yazıldığı gibi, kim çok toplamışsa onun fazlalığı yoktu, kim az toplamışsa onun gene eksikliği yoktu. Bu ayetler neden geliyor? Tabii ki Çıkış kitabında ne zaman çöle girdiler, ağlaştılar, ekmek yok. Rab onlara man ekmeği verdi. Dedi ki her gün bir omer, yani bir testi kadar toplayacaksınız her hane için, fazla toplamayın. Bazıları gene seslemeyip daha fazla topladılar ve ne oldu? Ertesi gün baktılar çürümüş. Güne gün, güne gün yaşamayı öğrendiler. Ve sonra o durumda dedi ki kim çok toplamışsa onun fazlalığı yoktu. Kim az toplamışsa onun eksikliği yoktu. Rab tam tamına verdi onlara. Tamam. Aynı biçimde çünkü beraber yaşadılar. Ve her şeyi birlikte paylaştılar. Ve Pavlus burada aynı şeyi söylüyor. Vakit varken sen kardeşleri ver. Gün gelecek onlar da sana yardım etsinler. Belki biraz bedenci düşünüyorsunuz bu düşünce ama topluluğun içinde gerçek sigorta budur. Eskiden devlet sigortaları, pensiyalar, işte emeklilik öyle şey yoktu. Emeklilik nereden? Topluluktan. Birbirlerine bakardılar. gerçekten yani sosyal bir meca, bir ağ oluşturuldular birbirlerine yardım etmek için. Bu büyük bir şey. Topluluk gerçekten kardeş ve kız kardeştir. Sen nasıl yaşlılığında kardeşine bakarsın, kız kardeşine bakarsın, anana babana bakarsın. Aynı biçimde topluluk öyle yaşar. Tabii biz bugünlerde zorluk çekiyoruz. Öyle topluluklar nerede? Binde bir. Çünkü devlet karıştı, devlet bu işlerin bir parçasını yaptı, ihtiyaç yok diyebiliriz. Ama aslında öyle olmalı. Evet, son olarak 2. Korintliler 9 ayet 6 okumak istiyorum. Şunu da söyleyeyim, kim az ekerse az da biçecek ve kim çok ekerse çok biçecek. Aa, gene pastoların çok sevdiği bir ayet. Değil mi? Kim az ekerse, 5 leva verin, 5 leva biçecek ama 100 leva verin, 10 bin biçecek. Öyle değil mi? Bu ayeti kullanıyorlar kişilere para vermek konusunda coşturmak için. At kasaya, o zaman Rab senin kesine verecek. Ama öyle düşünce İncil'i çok ters düşüyor. Önce onun krallığını, doğruluğunu arayın. Ondan sonra size gereken şeyler verecek diyor Rab. Tamam mı? Fazlalık verilmeyecek. Hayır, gereken şeyler verecek. Eğer sadece Allah'tan almak için verirsen o zaman senin İncil'in öğretişinden henüz hiçbir şey anlamadın. Bunu artık siliyoruz kafamızdan. Hayır, az ekmek ve çok ekmek konusu nedir? Tabii ki gene karakter meselesine dönüyoruz. Tamam mı? Sen atıyorsun para ruhsal karşılık almak için. Hem senin hayatından hem de tabii ki müjdenin yayılması için. Eğer sadece Allah'tan almak için verirsen dediğin gibi o zaman İncil'in öğretişinden henüz hiçbir şey anlamadım. Rab senin yüreğine bakıyor. O da ne görüyor? Senin yüreğinde Rab'in işi önemli bir şey sayıyor musun? Yüreğinde Rab'in işi için bir yeri var mı? Onu yani hesap yaparken haftalık, aylık planına hani onun bir yeri var mı? Yoksa başkaları yapsın. Ya işte atarsa. Öyle mi? Evet. Yoksa ne kadar az verebilirsem acaba olur mu diye soruyorsun. Kardeşler anlayışımız lazım değişsin. Rab bizi belki çok az şeyle bereketledi. Çünkü onun işi ciddi almadık. Yani kendi keyfimizi, kendi rahatlığımızı daha önemli saydık. Ve bugün bakıyorum yani Facebook paylaşmalarına kişilerin kafaları nerede? İmanlıların daha doğrusu kafaları nerede? Güzellik yapmak, yemek, içmek, arabalar, evler, düğünler, altında elbiseler. Sonu yok. Onlarla övünüyorlar. Hayatları bu. Görüyorum, para kazanıp onun için yaşıyorlar. Ama tabii ki gerçek bir imanlı başka düşünüyor. Vakit geldi artık başka bir sistem kurmak zorundayız. Başka bir sistem hani yaşamak zorundayız. Rab aramızda bu vergide, bu ruhsal vergide çoğaltırsın. Size bunu hani yalvarmak istiyorum. Bunu büyük saymayalım, bir sevinç sayalım. Rab sizinle olsun.